Ayrım 21. 3. Bölüm 15. Kısım. Amiral hiddetle "bu tıpkı yüzen ördekleri vurmaya benzedi" diye söylendi. Struan başını salladı. "Öyle, fakat kayıpları fazla değil. Bizimki ise sözünü etmeye değmeyecek kadar az." Longstaff "büyük bir zafer" diye fikrini açıkladı. "Bize gereken bu. Horatio, bana hatırlat da Aristotle'a Bogue Kalesi'ni bugün topa tutuşumuzun resmini yaptırayım." Ateş saçan firkateynlerin bir mil kadar gerisindeki amiral gemisi intikamdaydılar. Savaş kuvvetlerinin kalanı daha da gerideydi. Çin bulutu da oradaydı. Maymay ve çocuklar gemiye gizlenerek güvenceye kavuşmuşlardı. "Longstaff, geride kalıyoruz amiral" diye şikayet etti. "Öndeki firkateynlere yetişemez misiniz?" Amiral ona nazik davranabilmek için kendisini zorluyordu. Aylardan beri böyle emir altında tutulmak onu sıkmıştı. Türlü emirler, çelişik emirler ve bu tatsız savaş onu iyice rahatsız etmişti.
"İyi yol alıyoruz, ekselans."
"Hayır, bir ileri bir geri gidiyoruz. Boşuna vakit kaybediyoruz. O buharlı geminize bir işaret verin de bizi akıntıda çeksin." Amiral yüzü ve boynu mosmor kesilerek aykırdı.
"Amiral gemimi mi çekecekler? O içi saman dolu sosis fabrikası mı benim 74 toplu gemimi çekecek? Çekmek mi dediniz?"
Longstaff oralı olmadı. "Evet, çeksin dedim aziz dostum. Böylece kantona daha çabuk varırız."
"Tanrı adına söylüyorum, asla."
"O halde ben de merkezimi o gemiye naklederim. Bu kıskançlık saçma doğrusu. Bir gemi gemidir. İster yelkenli ister buharlı olsun. Hem kazanmamız gereken bir savaş var. Siz istediğiniz zaman o gemiye teşrif edersiniz.
Benim de gelirsem memnun olurum Dirk. Gel Horatio."
Longstaff hiddetle çıktı. Amiralden de, onun çılgınca hareketlerinden de, kara ve deniz kuvvetleri arasındaki rekabetten de bıkmıştı. Bir yandan da hala için için o küçük sinsi şeytan Callum'a kızıyordu. Tayfanın böyle uygun bulduğunu söyleyerek tepeyi kiliseye vermesi için kendisine imzayı arttırmıştı. Bu yüzden Longstaff'ın yıllar boyunca uğraşıp kurduğu o dostluk ilişkisi tehlikeye girmişti. Oysa kendisi Tayfan'ı istediği halde getirene kadar ne kadar çalışmıştı. Ayrıca bir sömürge kurmaya çalışmaktan da usanmıştı Longstaff. Kendisine yalvaran, kafa tutan tüccarlardan da, onların rekabetleri yüzünden kapana kısılmaktan da bezmişti. "Asya'nın bütün yükünü omuzlarımda taşıyorum" diye düşündü. "Kararları ben veriyorum. Onların birbirlerinin gırtlağına sarılmalarını önlüyorum. İngiltere'nin başarısı için savaşa giriyorum ve buna karşılık bana kim teşekkür ediyor? Valilere şövalyelik ünvanı verilir. Bana yıllar önce vermedilerdi bunu. Sir William Longstaff. İşte bunun söylenişinde bile bir güzellik var. Hem sömürge valileri bütün sömürge kuvvetlerinin başındadır. Böylece bu kendini beğenmiş amirallerle de generallerle de başa çıkabilirim. Böylece biraz içi rahat eden Longstaff buharla çalışan intikam tanrıçasına geçti. Struan da onunla gitti. Savaş olsun olmasın kantona ilk kendisi çıkmalıydı. Filo 5 gündür Whampoa'da demirlemişti. Aralarında kalan nehir sessiz ve emindi. Yeni Çinli vali Çingso, Joe Hong tüccarlarından bir gruba anlaşmak için göndermişti. Fakat Struan'ın teklifi üzerine Longstaff onları hiç görmeden geri yollamıştı. Ve ertesi günde Beyazlar Mahallesi açılmıştı. Tüccarlar Beyazlar Mahallesi'ne girdikleri zaman eski hizmetkarlarının fabrikaların kapısında kendilerini beklediklerini görmüşlerdi. Sanki tüccarlar bu mahalleden hiç ayrılmamış gibiydi. Yokluklarında hiçbir şeye ilişilmemişti. Bir tek şey bile kayıp değildi. Alana askeri birliklerden bir bölümünün çadırları kuruldu. Longstaff da merkez olarak soylu evin fabrikasını seçti. Yine Joe Hong tüccarlarından bir grup elçi olarak geldiyse de eskisi gibi geri gönderildi. Kantonu işgal için yorucu ve büyük hazırlıklar başladı. Yine bir grup tüccar Longstaff'a başvurdu ama Struan'ın ısrarı üzerine onları da eskisi gibi geri çevirdi. Savaş gemileri Pearl Nehri'ne sıralanmışlardı. İntikam tanrıçası ise arkasında dehşet bırakarak ileri geri gidip duruyordu. Fakat sampanlar ve küçük Çin tekneleri ticaretlerine devam etmekteydiler. Ülkenin iç tarafından getirilen çaylar ve ipekler Joe Hong tüccarlarının nehir kıyısındaki ambarlarını doldurup taşıyordu. Sonra bir gece gizlice Jin Kua geldi. Struan'ın özel yemek odasına girip, "Merhaba Taipan," dedi. "Seni görmek iyi. Neden sen ben görmek gelmek yok heya?" Yaşlı adam daha da ihtiyarlamış gibiydi ama zeki bakışlı gözleri pırıl pırıldı. Yerlere kadar inen uçuk mavi bir giysi, mavi ipek pantolon ve küçük ayaklarına da yumuşak terlikler giymişti. İçine kuğu tüyü kaplanmış açık yeşil ipek ceket onu bahar gecesinin soğuk ve rutubetinden koruyordu. Başında da renk renk bir takke vardı. "Merhaba Jin Kua, Mandarin Longstaff kızgın çok. Bu Taipan'ın bu arkadaş görmesi istemez. Aye ya. Çay?" Struan kasıtla adamın ceketini giymeden kabul etmişti. Çünkü Wu Fang Choi'nin parası yüzünden ona çok kızdığını hemen anlamasını istiyordu. Çaylar konuldu ve hizmetkarlar Struan'ın özellikle istediği yiyeceklerle dolu olan tepsileri getirdiler. Struan Jin Kua'nın tabağına da kendi tabağına da dim sum koydu. Jin Kua koltukta dimdik oturarak, "Yemek güzel pek çok," dedi. Struan özür diler gibi konuştu. "Yemek çok kötü." Oysa Kanton'da daha lezzetli yemek bulunamayacağını da biliyordu. Jin Kua dikkatle dim sumu yiyerek bütün Çin şarapları gibi tam uygun derecede ısıtılmış olan yerli şaraptan bir yudum aldı. Jin Kua'nın şarap ve Struan'ın tam bir Çinli dosta yakışacak şekilde incelik göstermesinden içi ısınmıştı. Yalnız öğleden sonra yenmesi gereken dim sumu ikram etmekle, Struan sadece hoşnutsuzluğunu belirtmekle kalmıyor, onun Wulk Wok'la karşılaşması hakkında ne bildiğini de anlamaya çalışıyordu. Jin Kua her şeyin kusursuzca planlanıp uygulandığını düşündü. "Barbarları seçtiğimiz bir yer ve zamanda savaşa soktuk. Bu onların ekonomik sorununu halletti. Ama yenilgiye karşılık biz önemli bir şey de vermedik. Ticaret eskisi gibi sadece kanton aracılığıyla devam etti ve saldıran barbarların ülkemizin iç taraflarına girmesine de engel olduk. Bütün bunlara karşılık da sinek pisliğinden başka bir şey bulunmayan kötü bir ada verdik. Ne var ki yıllarca sabırla plan yaptıktan sonra ve düşmanlara karşı tam zafer kazandıkları sırada o açgözlü köpek eti imparator bu mükemmel anlaşmayı bozmak aptallığını göstermişti. Şimdi de barbar İngilizler kızmışlardı ve haklıydılar tabii. Onlar şeytan kraliçeleri ve ahlaksız vatandaşlarının karşısında küçük düşmüşlerdi. Jin Kua şimdi baştan başlayacağız diye düşündü. Orta krallığın eski amacını yerine getirerek barbarları uygarlaştıracağız. Onları karanlıktan ışığa çıkaracağız. Bir imparator yüzünden bir ülkeyi uygarlaştırmamız geriye kaldı. Jin Kua işe baştan başlayacaklarını aldırmıyor çünkü zamanın yüzyıllarla ölçüldüğünü biliyordu. Fakat biraz geri kalmalarına ve böyle olağanüstü bir fırsatın kaçırılmasına sinirlenmişti. Kendi kendine önce kanton dedi, önce sevgili kantonumuzun fidyesini vermeliyiz. Ne kadar aza razı edebilirim acaba? Sonunda çok bom bom dedi. Daha da çok olacak. Longstaff çok kötü kızdı. Jin Kua, aye yah dedi, Mandarin Qingso kızdı çok hem, imparator aynı Tisen gibi yapar. Parmağıyla boğazını kesermiş gibi yaparak güldü. Longstaff gitmez, savaş var, yok ticaret. Var savaş, Longstaff kızdı çok. Ne kadar gümüş, çok kızgına iyi gelir heya. Jin Kua ellerini yeşil ipek ceketinin yenlerine sokarak sabırlı sabırlı bekledi. Bilmez, belki 100 lak. Jin Kua 100 lakın dostça 50'ye indirilebileceğini biliyordu. Kanton umutsuz durumdayken onu kurtarmak için 50 lak uygun sayılırdı. Ama yine de dehşete kapılmış gibi bir tavır takındı. Sonra Struan'ın sözlerini duydu. Buna 100 lak da vergi ekle. Bu kez gerçek bir dehşetle baktı. Ekleyeyim 100 ne? Struan benim vergiyi dedi. Jin Kua çayını yudumladı. Yarın Zhou Hong konuşmak Longstaff olur. Qingso olur. Qingso sonra Zhou Hong olur. Yarın Qingso, ertesi gün Zhou Hong olur. Kaç gümüş olacak konuşurlar. Biz konuşurken yine çay da alalım. Konuşma biter, ticaret olur. Bu arada ticaret de olur. Jin Kua tartıştı, yalvardı, saçlarını yoldu ve sonunda razı oldu. Qingso'dan hemen ticaretin başlaması için izin almıştı zaten. Bunun için de 6 aylık rüşvet yatırılmıştı. Diğer yarısını da 6 ay sonra vereceklerdi. Bu arada Qingzhou'nun gururunu kurtarması ve imparatorun gazabından kurtulması için de Jinkua bir yol göstermişti. Son gemi çayla yüklenene ve son gümüş ödenene kadar barış konuşmaları devam edecekti. Ondan sonra Qingzhou Beyazlar Mahallesi'ne saldırıp orasını yağma edecek, yakacak yıkacak ve barbar tüccarları Pearl Nehri'nden çıkarmak için ateş gemileri gönderecekti. Ticaret barbarların yanılarak güvencede olduklarını sanmalarını sağlayacaktı. Bu da gerekli Çin kuvvetlerinin yetişmesine zaman bırakacaktı. Böylece barbarlar çaresiz kalacak ve Qingzhou büyük bir zafer kazanacaktı. Jinkua planının mükemmelliğine hayran oldu. Çünkü barbarların aciz olmadıklarını biliyordu. Mahallenin yakılıp yağma edilmesi onları çok kızdıracaktı. Gemiler hemen Kanton'un kuzeyinde olan Peiho kapısından Peking'e saldıracaklardı yine. Donanma Peiho'da belirir belirmez imparator da yine barış isteyecek ve anlaşma yürür diye girecekti. Mükemmel anlaşma. Taipan bu mükemmel anlaşmayı istediği için öyle olacaktı. O Longstaff zaten Taipan'ın köpeğiydi. Hayat ne şahane ve ne heyecan vericiydi. Struan ayağa kalktı. Yüz lak benim vergi. Tatlı tatlı gülümsedi. Jinkua, söyle Qingzhou. İnek çocuk bir tel saçına dokunsun, Taipan Kanton'u yer. Jinkua gülümsediyse de bu tehdit karşısında için için titredi. Eve dönerken yol boyu kendi kendine küfretti. Artık daha fazla casus ve muhafız tutması ve daha fazla para yollayarak Maymay ve çocuklarını koruması gerekiyordu. Evine dönünce de baş gözdesini tekmeledi. İki kadın kölenin parmaklarını mengeneye sokturdu ve ancak ondan sonra biraz keyfi yerine geldi. Daha sonra usulca evinden çıkarak gizli bir yere gidip mevkiini gösteren elbiseyi giydi. O Tai Shan Chu yani Güney Çin'deki Hung Mun Tong örgütünün eşsiz başkanıydı. Daha küçük toplulukların başkanlarıyla beraber önce yeni kurulan Hong Kong locasının raporunu dinledi. Sonra Gordon Chen'in bu locanın başkanlığına getirildiğini açıkladı. Ticaret başlayınca Çinli tüccarlar hem sevindiler hem de rahat bir nefes aldılar. 50 asker dışında bütün kuvvetler Hong Kong'a dönmüştü. Sadece intikam tanrıçası nehirde nöbet tutuyor ve kantona giriş yollarını inceliyordu. Gümüş el değiştirmeye başlamıştı. Diğer tüccarların mallarını taşıyan Struan ve Brock peşin para da verip karşılığında Londra bankalarının senetlerini aldılar. Ve böylece küçük birer servet yaptılar. O yıl Struan Rob'u zorlayarak mavi buluttaki yük yerinin tamamını sadece soyda eve ayırttı. 229 bin kilo çay içine sedir ağacı kaplanmış 25'er kiloluk sandıklara dikkatle konuldu. 500 balya ipek mavi bulutun ambarını doldurmaya başladı. Londra'ya teslim edilebildiği takdirde ellerine tam 600 bin sterlin geçecekti. Eğer gemi Londra'ya diğer teknelerden önce varırsa 160 bin sterlin kar bırakacaktı. Aynı yıl Brock da Grey Cadı'nın bütün ambarlarını kendisine ayırdı. Gemi 250 bin kilo çay ve 400 bin balya ipek taşıyacaktı. Struan gibi Brock da 6 ay sonra posta gemisi yelkendinin sağ salim limana vardığı haberini getirene kadar kolay kolay uyuyamayacağını biliyordu. Maymay karanlık odadaki rahat yataklarında doğrularak Taipan dedi. Macao'ya dönebilir miyim birkaç gün için? Çocukları da yanıma alırım.
Mahalleden sıkıldın mı?
Hayır, sadece burada elbisesiz kaldım. Çocukların oyuncakları da yok. Birkaç gün içine ya.
Sana başınıza konulan paraları anlattım ve...
Genç kadın onun sözlerini bir öpücükle keserek kendisine daha da sokuldu. Çok güzel kokuyorsun.
Sen de öyle.
O Marie Singler, kendisinden hoşlandım.
O epey cesurdur.
Onun kanton ve mandarin lehçesi inanılmayacak kadar iyi.
Bu bir sır, bunu kimseye söylememelisin.
Tabii Taipan. Karanlıkta ikisi de kendi düşüncelerine daldılar. Maymay, yapacağın 2-3 şey vardı değil mi diye mırıldandı. Struan kadının parfümünü içine çekerek sordu.
Hangi şeyler?
Birincisi gümüşü götürmekti. İkincisi Hong Kong'un güvenliği. Üçüncüsü neydi? Maymay dönüp bir bacağını onun dizinin üstüne attı. Struan hareketsiz yatıyordu ama ipeğin altındaki bacağın sıcaklığını hissetmişti. Boğazının kuruduğunu fark ederek bekledi. Daha Hong Kong güvencede değil kızım. Maymay onu okşamaya başlamıştı. Bu yılki ticaret sonunda o da olur. Böylece ikinci işte kısa süre sonra hallolacak demektir.
Joss yardım ederse öyle.
Strong kadının ipek geceliğini çıkardı. Bir mum yakarak ipek örtüleri bir tarafa itti. Maymay'a bakarken kadının güzelliğine yine hayran kaldı. Maymay'ın cildi porselen gibi son derece pürüzsüz ve adeta şeffaftı. Genç kadın bana bakma ne heyecan verici dedi. Seni memnun ettiğimi biliyorum. Sonra acele etmeden seviştiler. Daha sonra Maymay ne zaman Hong Kong'a döneceksin diye sordu.
10 gün sonra.
10 gün sonra Wu Kuok'un adamlarını seçecekti. 1 gün sonra da balo verilecekti. Ben de seninle gelecek miyim?
Evet, orada güvenlikte olursun. Ev hazır olacak.
Kadının yanağından ve boynundan öptü. Hong Kong'da yaşamak zevkli olacak. O zaman öğretmenimi daha çok görebileceğim. Aylardır Gordon'la konuşmadım. Yine derslere başlayabilir miyiz? Yeni ve daha iyi sözcükler öğrenmeliyim. Nasıl o?
İyi, kendisini ayrılmadan önce gördüm.
Kısa bir sessizlikten sonra Maymay mırıldandı. Bir numaralı oğlunla kavga etmen iyi değil.
Biliyorum.
Hiddetinin uçup Java'ya gitmesi için 3 mum yaktım. Onu bağışlayınca kendisiyle tanışmak isterim.
Zamanı gelince tanışacaksın.
Hong Kong'dan önce Macau'ya gidebilir miyim? Bazı şeylere ihtiyacım var. Bu hoş bir sır. Ne olur birkaç gün için. İstersen Mouse'la birkaç adamını da bizimle yollarsın.
Bu kadar önemli olan nedir? Hangi sır?
Sürprizli bir sır. Yakında sana söylerim ama şimdi sır.
Bunu düşüneceğim. Artık uyu.
Maymay birkaç gün sonra Macau'ya gideceğini hissederek rahat rahat uzandı. Bir kadının erkeğine istediğini yaptırması için pek çok yol olduğunu biliyordu. Heyecanla kendi kendine, benim balo elbisem en fevkaladesi olacak dedi. Tayfanım benimle gururlanacak. O kadar gururlanacak ki benimle evlenecek, beni baş kadını yapacak. Uykuya dalmadan önce karnındaki çocuğu düşündü. Tayfanın bir erkek evladı olacaktı o. Struan'a övüneceği 2 sürpriz hazırlıyordu böylece.
Struan sinirli bir tavırla bilemiyorum Vargas dedi. Bu işi Rob'la konuşsan onun aklı hesaba daha iyi erer.
Struan'ın odasında hesap defterlerini kontrol ediyorlardı. Açık pencerelerden içeri kantonun gürültüsü doluyordu. Jinkua son siparişimizi hemen almak istiyor efendim ve...
Biliyorum. Fakat o bize son afyon siparişini verene kadar bunu tam olarak yapamayız. Çay ve afyonda en iyi fiyatı veriyoruz. Bu gecikme neden?
Vargas bilmiyorum efendim diye cevap verdi. Çok istemesine karşın Struan'a soylu evin neden Jinkua'nın çayına diğer tüccarlardan %10 fazla verdiğini ve en iyi Hint afyonunu niçin pazar fiyatından %10 aşağı sattıklarını soramıyordu.
Şeytan alsın. Struan umurdanarak fincanına çay koydu. Maymay'ın Macau'ya gitmesine izin verdiğine pişman olmuştu.
Kadınla beraber Ahsan, Maus ve birkaç adamını göndermişti. Maymay'ın dün gelmesi gerekirken henüz bir haber bile yoktu. Bu da garip sayılmazdı. Bir deniz yolculuğunun kaç gün alacağı kesin olarak söylenilemezdi. Kapı çalınınca bağırdı.
Evet.
Horatio kapıyı açarak mırıldandı. Özür dilerim Bay Struan. Ekselans sizi istiyor. Kendisi dairesinde.
Struan defteri kapattı. Geri döner dönmez bu işi Rob'la konuşuruz Vargas. Baloya geliyor musun?
Eğer eşim oğlum ve büyük kızım baloda bulunmazlarsa 10 yıl rahat yüzü görmem senyor.
Struan dışarıya çıkınca Horatio da ona yetişerek İskoçyalı ile beraber yürümeye başladı.
Mary'e verdiğiniz hediye için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Bay Struan. O balo kılığı...
Ha şu, kardeşinin ne yaptırdığını gördün mü?
Yok hayır efendim, kendisi toprak satışından 1 gün sonra Macau'ya hareket etti. Dün ondan mektup aldım, size saygılarını yolluyor.
Horatio hediye tuvalet sayesinde Mary'nin ödülü kazanabileceğini biliyordu. Sadece bir engel Shevuan vardı. Shevuan da o gün hastalanıp baloya gelemeseydi keşke. Ağır hastalık değil, sadece balo günü kıza engel olacak bir şey. O zaman Mary 1000 sterlini kazanırdı. Bu parayla neler yapabilirlerdi. Ben buradayken Mary'nin Hong Kong'da olmaması iyi diye düşündü. Böylece Glasingon'u göremez. Küstahlığa bak. Acaba gerçekten bana gelip Mary'yi isteyecek mi? O ve Callum. Ah zavallı Callum.
Sahanlığa geldikleri sırada Taypan dedi. Mary ve ben o tepe yüzünden olanlara çok üzüldük. Fakat Callum'la aranızda geçenler bizi çok daha fazla üzdü. Callum'la dost olduk ve...
Böyle düşündüğün için teşekkür ederim Horatio. Fakat bana bundan söz etmezsen memnun olurum.
Struan ve Horatio sessiz sedasız koridordan geçerek Longstaff'ın çalışma odasına girdiler. Çok zengin şekilde döşenmiş olan salonun oymalı tavanından büyük bir kristal avize sarkıyordu. Bu avize ile altındaki pırıl pırıl cilalı konferans masası odayı adeta doldurmaktaydılar. Longstaff masanın başına oturmuştu. Amiralle General Rutledge Cornhill onun iki yanındaydılar.
Günaydın beyler. Longstaff bize katıldığın için teşekkürler Dirk dedi. Otur sevgili dostum, senin fikirlerinin değerli olacağını düşündüm.
Ne oldu Ekselans?
Şey, Bay Brock'a da buraya gelmesini söyledim. O gelene kadar bu iş bekleyebilir. Sherry içer misin?
Teşekkür ederim. Kapı açılarak Brock içeri girdi. Struan'ı ve üniformalı adamları görünce heyecanı büsbütün artarak ''Beni mi istedin Excellence?'' diye sordu.
''Evet, lütfen oturun.''
Brock İskoçyalı'ya başıyla selam verdi.
''Merhaba Struan, merhaba beyler.''
Bu sözünün generali çok kızdıracağını biliyordu. Onların soğuk selamlarını görünce de acayip bir zevk duydu. Longstaff söze başladı.
Sizler tüccarların başkanları sayıldığınız için ikinizin de bize katılmasını istedim. Şey, fikirleriniz değerli olacak. Hong Kong'a bir grup anarşistin yerleştiği sanılıyor.
General ne? Diye gürledi. Brock da aynı derecede şaşırmıştı.
Doğru mu bu? Aşağılık anarşistler, düşünebiliyor musunuz? Anlaşıldığına göre bütün dinsizler bu şeytanların etkisindeymişler. Evet, eğer dikkat etmezsek Hong Kong bir anarşist yatağı olacak. Ne tatsız iş değil mi?
Struan nasıl anarşistler diye sordu. Anarşist bela demekti, belalar da ticareti engellerdi.
Bunlar Tong örgütü, burnumuzun dibinde iş görüyorlar.
Struan sabırsız sabırsız sordu. Nasıl iş görüyorlar? Amiral söze karıştı.
En iyisi işe baştan başlayın Ekselans. İyi fikir. Bugünkü toplantıda Vali Qingzuo çok endişeliydi. Çin makamlarının bu gizli derneğe bağlı anarşistlerin çıban başı Taiping Shan'da merkez kurduklarını öğrendiğini anlattı. Bu anarşistlerin pek çok adı varmış. Onlar en iyisi sen anlat Horatio.
Horatio Qingzuo'nun dediğine göre imparatoru tahttan atmak isteyen bir grup fanatik anarşist varmış diye söze başladı. O ekselansı 50 kadar isim saydı. Hepsi de bu derneğin adları. Kızıl Parti, Kızıl Kardeşlik, Dünya ve Cennet Derneği, daha türlü türlü isim. Bunlardan bazılarını İngilizceye çevirmek olanaksız. Bazıları buna Hung Tong diyorlar. Tong gizli kardeşlik anlamına geliyor. Bu adamlar anarşistlerin en kötü cinsinden, hırsızlar, korsanlar. Resmi makamlar bunları yüzyıllardan beri bir türlü bastıramamış. Güney Çin'de 1 milyon üyesi olduğu söyleniliyor. Onlar her yerden haraç alıyorlar. Her fahişe, tüccar, köylü, toprak sahibi, hamal, yani herkes onlara haraç veriyor. Eğer haraç gelmezse o zaman adamı ya öldürüyor ya da sakatlıyorlar. Her üye aidat veriyor. Bu bir ticaret sendikası gibi bir şey. Nerede huzursuzluk olursa örgüt bundan yararlanıp isyan çıkarıyor.
Struan Qingzuo söz etmeden önce böyle gizli Çin dernekleri olduğunu duymuş muydun diye sordu.
Hayır efendim. Brock endişeli endişeli söylendi.
Anarşistler şeytanın kendisidir. Çin'de böyle şeytanlıklar olur işte.
Longstaff masadaki üçgen biçimi küçük kırmızı bayrağa itti. Bunun üstünde iki Çin harfi vardı. Vali üçgenin daima onların simgesi olduğunu söyledi. Bayrağın üstündeki harfler Hong Kong anlamına geliyormuş.
Ne olursa olsun başımızda bir dert olduğu anlaşılıyor. Qingzuo mızraklı askerlerle mandarinleri Taiping Shan'a yollayarak işi kılıçla halletmeyi istiyor.
Struan bunu kabul ettin mi diye sordu.
Ne münasebet. Adamıza kimse karışamaz tabii. Bayrağımız altında anarşist barındırmayacağımızı ve kendileriyle bildiğimiz gibi mücadele edeceğimizi ona söyledim. Şimdi ne yapacağız?
Amiral homurdandı.
Hong Kong'taki bütün doğulları atıp bu işi bitirin.
Struan ona baktı. Bu olanaksız efendim. Hem bizim aleyhimize olur.
Brock evet dedi. İşçilere, amelelere ve hizmetkarlara ihtiyacımız var.
General biraz enfiye aldı.
Bunun basit bir çaresi var.
Kırmızı yüzlü, kır saçlı boğa gibi bir adamdı.
Bir emir çıkarın. Bu örgütten olan herkesin asılacağını bildirin.
aksırdı. Ben emrin yerine getirilmesini sağlarım.
Struan bir Çinliyi yabancı bir hanedanı başından atmak istediği için asamazsınız efendim dedi. Bu İngiliz yasalarına aykırıdır.
Amiral söylendi. Yabancı hanedan olsun olmasın onlar dost bir kuvvete başkaldırıyorlar. Eğer hükümetin verdiği emri yerine getirseydik, imparator da kısa süre içinde çaresiz bizimle dost olurdu ya. Bir de İngiliz yasası ha, şu aşağılık Hristiyanlara bir bak.
Biz onları şarterist oldukları için asmadık. Ancak baş kaldırdıkları ve yasayı çiğnedikleri zaman asılırlar. Doğru olan da budur. Struan kötü kötü amirali süzüyordu. İngiliz yasaları her insanın serbestçe konuşma hakkı olduğunu söyler. Ayrıca her insan siyasi fikirlerinde de özgürdür.
General, fakat baş kaldırmaya neden olacak derneklere izin verilmez dedi. Siz kanun kuvvetlerine karşı gelinmesini uygun buluyor musunuz?
Bu öyle saçma bir söz ki buna cevap vermek nezaketini bile göstermeyeceğim.
Longstaff, beyler rica ederim diye araya girdi. Tabii kimseyi, yani bir şey olanı, işte ondan olanı asamayız tabii. Fakat aynı şekilde Hong Kong'a anarşistlerin doluşmasına da izin veremeyiz değil mi?
Struan karşı tarafta oturan Brock'a baktı. Bu bizi şaşırtmak için Ching So'nun bir oyunu olabilir. Sen Tong'ları duydun mu?
Hayır, fakat onlar herkesten haraç alıyorlarsa yakında ticarete de el atıp bizi sağmaya kalkacaklardır.
General kusursuz kırmızı tüneyindeki hayali tozları eliyle süpürerek
bu doğrudan doğruya ordunun yetkisine giren bir iştir ekselans diye fikrini açıkladı. Neden bir emir çıkarıp onların haydut olduğunu ilan etmiyorsunuz? İşin gerisini biz yaparız. Yani Hindistan'da öğrendiğimiz yöntemleri uygularız. Bilgi için ödül vaat ederiz. Yerliler bir sterlin için rakiplerini hemen satmaya hazırdırlar. İlk düzineyi bir gözdağı olarak asarız. Ondan sonra da rahatsız olmazsınız.
Struan, Hindistan'daki yöntemleri burada uygulayamazsınız dedi.
Sizin yöneticilikte bir tecrübeniz yok efendim. Onun için bir fikir ileri süremezsiniz. Yerliler yerlidir. Hepsi bu kadar.
General Longstaff'a baktı.
Bu basit bir iş. Hong Kong'da kısa süre sonra askeri bir sömürge olacağına göre bu iş bizim yetkimize giriyor. Onların haydut sayıldığını belirten emri çıkarın ve biz adaletin yerine gelmesini sağlayalım.
Struan, Hong Kong'un asıl önemi Asya'nın ticaret merkezi haline gelmesindedir dedi. General sinirli bir tavırla cevap verdi.
Ticaretin önemini anlıyorum. Fakat bu strateji hakkında bir tartışma ve sizi ilgilendirmez.
Brock'un yüzü kıpkırmızı kesildi.
Ticaret olmasaydı ordu ve donanmalara ihtiyaç kalmazdı. Saçma, size şunu söyleyeyim ki.
Struan'ın sesi yükseldi. Strateji olsun olmasın Hong Kong Dışişleri Bakanı'na bağlı bir sömürgedir ve bu meseleyi de kraliyet halledecektir. Ekselans bu işte çok akıllıca davrandı. Eminim kendisi kraliçenin ordu ve donanmasının Hong Kong'un geleceğinde önemli bir yer tutacağına inanmakta. Brock'a masanın altından bir tekme attı. Böylece serbest bir liman olarak Hong Kong'un geleceği sağlanacak. Brock canının acıdığını gizlemeye çalışarak ekledi.
Ah evet öyle. Açık liman demek kraliyet için bol mangır demektir. Evet ekselans, hepinizin durumuyla yakından ilgilendi. Ordu da kraliyet donanması da çok önemli. Açık bir liman hepinizin lehine olacak. Özellikle kraliçenin lehine bu. Tanrı kraliçeyi korusun.
Longstaff da başını salladı.
Tamam Bay Brock, tabii hem ordu hem donanmaya ihtiyacımız var. Ticaret İngiltere'nin can damarıdır. Serbest ticaret de olmalıdır. Hong Kong'un zenginleşmesi de bizim lehimizedir.
General homurdandı.
Bir İngiliz süngüsü 1000 yerlinin mızrağına bedeldir. Biz Hindistan'ı bir avuç insanla kontrolümüz altına aldık. Bakın Hindistan'daki yönetimimizden o vahşiler nasıl yararlandılar. Bayrağın gücünü göstermeliyiz. Hemen yapılacak şey bu.
Struan sakindi. Çin bir tek ulustur. Hindistan'da olduğu gibi bir sürü ulustan oluşmamıştır. Aynı yöntemler buraya uygulanamaz.
Saçma, bizler bir...
Longstaff bitkin bir tavırla beyler, beyler diye araya girdi. Bizler anarşistlerden söz ediyoruz. Sizin fikriniz nedir amiral?
Adadan bütün doğululara atın. Eğer işçi istiyorsanız 1000 ya da 2000... Yani adaya ne kadar gerekiyorsa o kadarını ayırın ve diğerlerini yollayın.
Oh evet, Bay Brock?
Sizin gibi düşünüyorum ekselans. Hong Kong açık bir liman olmalı. Çinlilere ihtiyacımız var. O üçgenlerle biz kendimiz meşgul oluruz. General gibi düşünüyorum. Baş kaldıran Çinlileri asalım. Onların haydut olduklarını kabul edelim. Aynı zamanda senin gibi düşünüyorum Dirk. Eğer huzuru bozmuyorlarsa Çinlileri asmaya gerek yok. Fakat anarşist olarak yakalananı kırbaçlayıp kendisine damga basmalı ve bir daha adayı almamak üzere dışarı atmalı. Longstaff Dirk diye sordu. Ben de Bay Brock'un fikrini kabul ediyorum. Fakat kırbaç ya da damgalamak diye bir şey olamaz. General tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Bu dinsizlerin gördüğüm kadarından anladığım şu, onlar hala mağara devrinde yaşıyorlar. Eğer baş kaldırırlarsa cezalandırılmaları gerekir tabii. Kırbaç adi bir cezadır. 50 kırbaç uygun olur. Belirli suçlar için yanağı dağlayarak damgalama da İngilizlerin yasal bir cezasıdır. Onları damgalayın. Fakat en iyisi ilk yakalayacağımız 12 kişiyi asalım. Geri kalanlar ortadan kaybolur. Struan köpürdü. Onların yüzüne damga basarsanız bir daha iyi bir vatandaş olmalarına imkan bırakmazsınız. General, iyi vatandaşlar gizli anarşist derdeklere girmezler diye cevap verdi. Ama böyle bir fikrin değerini de sadece bir centilmen anlayabilirdi tabii. Struan kanının yüzüne çıktığını hissetti. Bir daha sefere böyle bir söz söyleyecek olursanız size tanıklarımı yollarım. Ve iki gözünüzün arasında bir kurşun bulursunuz. Korkunç bir sessizlik oldu. Dehşetten bembeyaz kesilen Longstaff masaya vurdu. İkinizin de bu konuşmaya devam etmenizi yasaklıyorum. Dantel mendilini çıkarıp yüzünde birden beliren ter taneciklerini sildi. Ağzı kurumuş ve acılaşmıştı. General, sizin fikrinize katılıyorum ekselansları. Ayrıca bu meselenin sorumlu kimselerce halledilmesini öneriyorum. Yani siz, amiral ve ben bu işi halletmeliyiz. Bu iş ticaret yapanların yetkisi dahilinde değildir. Brock, sen havadan o kadar şişmişsin ki diye umurdandı. Burada kantonda yellensen Londra Kulesi'nin kapısını uçurursun. Longstaff, Bay Brock diye söze başladı. Böyle şeye izin. General de ayağı fırlamıştı. Bu sözünüzü kendinize saklamanızı rica edeceğim efendim. Ben senin efendin değilim. Ben Çin tüccarıyım. Bunu sen de ne kadar çabuk öğrenirsen o kadar iyi olur. Kralın bir fahişesine veya bir piçine hediye ettiği ya da sırtına bıçak dayandığı için verdiği pis bir soyluluk ünvanı yüzünden benim gibilerin sizin ayaklarınızı yalama devri çoktan gelip geçti. Aman tanrım, bunun cevabını isterim. Tanıklarım bugün sizi arayacaklar. Longstaff elini masaya olanca gücüyle indirdi. Böyle bir şey yapmayacaksınız generalim. Eğer aranızda bir tatsızlık çıkarsa ikinizi de muhafızla ülkeye yollarım. Sizi parlamentoda suçlarım. Ben Asya'da majestelerinin temsilcisiyim. Burada yasa benim. Allah kahretsin. Ne tatsız bir iş bu. İkiniz de birbirinizden özür dileyeceksiniz. Emir veriyorum size. Amiral durumla eğlendiğini gizlemeyi başarmıştı. Horatio ise asık suratlara inanmaz gözlerle bakıyordu. Brock Longstaff'ın kendisine zarar verecek güçte olduğunu biliyor ve generalle düello etmek de istemiyordu. Ayrıca açık açık düşmanlığını gösterdiği için de kendisine kızmaktaydı. Size bir yel torbası dediğim için özür dilerim. Bana da emir verildiği için özür diliyorum. İçi rahatlayan Longstaff, bu toplantıya şimdilik son verelim dedi. Evet, fikirleriniz için teşekkür ederim beyler, kararı erteleyeceğiz. Düşünmek için biraz zaman ayırsak ha? General ayı derisi miğferini giyerek Longstaff'ı selamladı ve mahmuzlarıyla kılıcını şakırdata şakırdata ilerleyerek odadan çıktı. Longstaff kendisine sherry koydu. Amiral, sherry... Hayır teşekkür ederim, gemime gideceğim. Amiral de kılıcını alıp Struan ve Brock'a hafifçe başını sallayarak selam verdi. Sonra Longstaff'ı selamlayarak odadan çıktı. Longstaff tüccarlara baktı. Sherry beyler, Horatio bu şerefi sana bırakıyorum. Tabii ekselans. Bir şey yapabileceğine memnun olan Horatio hemen fırladı. Brock kadehini boşaltarak tekrar doldurulması için uzattı. Teşekkürler, çok iyi bir sherry. Ne dersin Dirk? Longstaff sitem etti. Böyle şeyler söylemeniz doğru değildi. Brock pişmanmış gibi bir tavır takınmıştı. Doğru, siz haklısınız. Ben hata ettim. Sizin gibi biri başımızda olduğu için talihliyiz. Şu açık liman emrini ne zaman vereceksiniz? Acelemiz yok. O üçgen dediğiniz anarşistlerle uğraşmamız gerekiyor önce.